Zekeriya 8. bölüm 17. ayette yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın, yalan yere ant içmekten tiksinin. Çünkü ben bütün bunlardan nefret ederim. Böyle diyor Rab. Kimse komşusuna karşı yüreğinde kötülük tasarlamasın. Bu ne demek? Komşunun malına mülküne göz dikmeyeceksin demektir. Yalan yere ant içmekten tiksinin der. Çünkü bunların hepsi benim nefret ettiğim şeylerdir. Rab'bin sözü böyle. Zekeriya peygamber burada yeniden 10 emre değinmektedir. 10 emir bize Tanrı'nın nefret ettiği şeylerden bazılarını açıklar. Bu emirler bizlere kurtulalım diye verilmemiş ama Tanrı'nın yaşamımızda nelerden nefret ettiğini öğrenelim diye verilmiştir. Tanrı'ya dönmeye ihtiyaç duyduğumuzu görelim diye bunlar verilir. Tanrı sevgidir. Yazılı çıkartmaları oraya buraya yapıştırmaya bayılırız. Doğru, Tanrı sevgidir. Bir şeyden nefret etmedikçe başka bir şeyi sevemezsiniz. Eğer gerçeği seviyorsanız yalandan nefret edersiniz. Eğer çocuğunuzu seviyorsanız onu ısırmaya gelen köpeği sevmeyeceksiniz. Ondan hatta nefret edecek, belki de onu öldüreceksiniz. Tanrı da bazı şeylerden nefret edebilir. Nedir bunlar? Bazılarını sayayım. Tanrı yalandan, açgözlülükten, zinadan, hırsızlıktan, evet bugün imansız dünyanın severek yaptığı hemen hemen bütün bu şeylerden nefret eder. Zekeriya 8. bölüm 18. ayette her şeye egemen Rab bana yine seslendi der. Zekeriya peygamber bu aynı sözü burada yeniden tekrarlar. Tanrı bu sözleri kendisinin söylemiş olduğunu bilmemizi ister. Bu sözlerin bu kadar sık tekrarlanmasının nedeni de budur. Zekeriya 8. bölüm 19. ayette her şeye egemen Rab diyor ki 4., 5., 7. ve 10. ayların oruçları Yahuda halkı için sevinç, coşku dolu mutlu bayramlar olacak. Bu nedenle gerçeği ve esenliği sevin. Tanrı onlara bu sözlerle şöyle der. Ben size hiçbir zaman o günlerde oruç tutun diye belirli günler ve aylar belirlemedim. Oruç tutup dindarlığınızı göstermek için sizin belirlemiş olduğunuz bu günleri ben sevinç, bayram ve coşku günlerine, evet sevgi ve gerçek ve esenlik günlerine çevireceğim. Bunlar bugünkü çağda kültür ve toplumumuzda bulunmayan faktörler. Eğer kutsal kitapta bildirilen o büyük ahlaki temeller, ilkeler zamanında genç nesillere doğru bir şekilde verilmiş, öğretilmiş olsaydı eminim bugün bambaşka, çok daha temiz, sağlıklı bir toplumla yaşayacaktık. Ben buna inanıyorum. Kutsal kitabın gerçekleriyle büyümüş bir nesil, içinde bulunmuş olduğu toplumu çok olumlu yönde etkileyecek bir potansiyele sahiptir. Tanrı'nın bu sözlerde söylemek istediklerini şöyle özetleyebiliriz. Önüme yüzünüz asık, dindar görünüşünüzle gelmenizi istemiyorum. Ben dindarlık maskesi istemiyorum, diyor Tanrı sizden. Karşıma sevinçli yüzlerle gelin. Güler yüzlü, sevinçli, alçak gönüllü olun. Ben sizden bunları bekliyorum. Sevgili dostum, dindarlık ve dinsel zorunluluklar insana külfet getirir ve asla yüreğe sevinç ve mutluluk getirmez. Oysa Tanrı gerçekte tam anlamda sevinçten coşmamızı ister. Bir Mesih inanlısı da Rabbin önüne sevinçle gitmeli, kutsal yazıları sevinçle okuyup çalışmalıdır. Yok bu şeyler inanlıya yük ve külfet gibi görünüyorsa bir şeylerde yanlışlık var demektir. Zekeriya 8. bölüm 20 ve 21. ayetlerde her şeye egemen Rab diyor ki daha birçok halk, birçok kentte yaşayanlar gelecek. Bir kentte yaşayanlar başka kente gidip Rab'be yalvarmak, her şeye egemen Rab'be yönelmek için hemen yola çıkalım. Ben de gideceğim diyecekler. Burada Yeruşalim'in yeryüzünün başkenti olacağı gelecekteki o günden söz edilir. Yeruşalim yeryüzünü sadece siyasi başkenti değil ama aynı zamanda dinsel başkenti de olacaktır. Bütün bunlar ileride gelecekte bin yıllık egemenlik dediğimiz o dönemde gerçekleşecektir. Zekeriya 8. bölüm 22. ayette her şeye egemen Rab'be yönelmek, ona yalvarmak için birçok halk ve ulus, ordular Rabbini aramak için Yeruşalim'e gidecekler. Nereye gidecekler? Yeruşalim'e. Yani burada bahsettiğimiz Yeruşalim şehrine gideceklerdir. Bu kadar açıkça yazılıyken kimse onu Londra'da, Berlin'de ya da başka bir yerde aramamalıdır. Rabbin lütfunu dilemek için gelecekler, yani dua etmek için insanların Yeruşalim'e gelecekleri burada söylenir. Benim kişisel görüşüme göre Yeruşalim dua etmek için pek hoş bir yer değil. O kadar çok din ve dinsel kültürün taşarcasına çok bulunduğu bu eski kentte yaşayan Tanrı ile ilgilenenlerin sayısı çok az hem de oldukça azdır. Ama ileride bin yıllık egemenlik döneminde Tanrı'yı aramaya ve ona dua etmeye gelenlerin sayısı çok ama çok daha fazla olacaktır. O zaman geldiğinde Yeruşalim Tanrı egemenliğinin merkezi durumuna gelecektir. Anımsayacaksınız, bu dönemle ilgili olarak daha önce Yeşaya kitabının 2. bölümüne baktık. Bu doğrultuda kutsal yazılarda daha başka ayetlerle karşılaşmak da mümkündür. Bu gerçek Zekeriya kitabını çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Günümüzün pek çok İncil öğretmeni derslerinde ağırlıkla Daniel kitabı üzerinde durur. Batı dünyasında herhangi bir İncil okuluna veya kütüphaneye gidecek olursanız Daniel kitabı üzerinde yüzlerce kitap yazılmış olduğunu da görürsünüz. Rafların biraz ilerisinde sıralanan kitapların arasında Zekeriya kitabı hakkında yazılan kitaplara da giderseniz bakın bakalım kaç tane kitap bulacaksınız. Zekeriya kitabı ile ilgili kitapların sayısı çok azdır. Bir arkadaşım var, yeryüzünde Tanrı'nın 1000 yıl süreyle egemenlik süreceğine inanmıyor. Tanrı'nın İsrail ile olan ilişkilerini tamamlamış olduğunu düşünüyor. Kendisi bir de Daniel kitabı hakkında bir yorum kitabı yazdı. Daniel kitabında kendi iddialarını kanıtladığını da söylüyor. Ona şöyle dedim. Kutsal yazıların kendi başına diğerlerinden ayrı yorumlanamayacağı hiç aklına geldi mi? Başlı başına Daniel kitabını eline alıp da bunu yorumlayamazsın. Niçin? Biraz da Zekeriya kitabına gidip orada yazılanlara bakmıyorsun. Yüzünü buruşturarak Zekeriya kitabına bakmaya gerek duymadım karşılığını verdi. Ben de onu çok açık bir şekilde uyararak Tanrı'nın İsrail ile olan ilişkisini bitirdiği teorisini destekliyorsan elbette Zekeriya kitabında yazılanlar hoşuna gitmeyecek dedim. Tabii bu söylediğim hoşuna gitmedi. Aslında gidip gitmemesi beni çok da fazla ilgilendirmiyor ama Tanrı İsrail ulusuyla ve Yeruşalim kentiyle olan tasarılarını henüz bana göre sonuçlandırmamıştır. Zekeriya peygamberin sözlerine göre ileride gelecekte Tanrı birçok alanda İsrail ile yeniden ilişki kuracak ve onlara vermiş olduğu vaatleri birer birer gerçekleştirecektir. Zekeriya 8. bölüm 23. ayette her şeye egemen Rab diyor ki o günlerde her dil ve ulustan 10 kişi bir Yahudinin eteğinden tutup izin verin sizinle gidelim. Çünkü Tanrı'nın sizinle olduğunu duyduk diyecekler diye yazar. O günlerde, peki hangi günlerde? O günlerde ya da o günde terimi kutsal yazılarda sık sık karşımıza çıkan bir terimdir. O gün terimi gelecekteki 1000 yıllık egemenlik dönemine verilen genel bir addır. Bu dönemin başlamasından önce yeryüzünde 7 yıllık büyük bir sıkıntı döneminden geçilecek ve bu sıkıntı döneminden sonra Mesih yeryüzüne ikinci kez gelip 1000 yıllık egemenliği başlatacaktır. O günlerde ulusların her çeşit dillerinden 10 kişi bir Yahudi kişinin eteğine yapışacak ve sizinle gidelim çünkü Tanrı'nın sizinle olduğunu işittik diyerek onlara konuşacaktır. Şimdi soruyorum, Tanrı Yahudilerle olan ilişkisini çoktan sona erdirmiş midir? Hayır. 1000 yıllık egemenlik dönemi sırasında inanlar topluluğu olan kilise yeryüzünden alınmış olacak. Bu dönemde kilise yeryüzünde bulunmayacaktır. Burada söze edilen her ulustan 10 kişi aslında o ulusların tamamı da olabilir. Bütün uluslar Yeruşalim'e gitmek, orayı görmek isteyecektir. Çünkü o dönemde Yeruşalim gerçekten çok cazip ve güzel bir kent olacaktır. Niçin? Çünkü bu dönemde egemenlik tapınağı Yeruşalim'de yeniden kurulmuş olacak ve tabii içerisinde Rab İsa Mesih'in kendisi bulunacağından tüm yeryüzünden insanlar tapınmak için oraya akın akın gidecektir. Zekeriya 9. bölüm peygamberlik yükleri konusunu ele alır. Zekeriya kitabının 7 ve 8. bölümlerini bitirdik. Anımsayacağınız bu iki bölümün oluşturduğu kesime tarihsel ara adını koymuştuk. Şimdi de 3. bir bölüme gelmiş bulunuyoruz ve ben de bu kesime peygamberlik yükleri adını koymak isterim. Bu son kesimi 2 bölümde inceleyeceğiz. Birincisi yük. İsa Mesih'in 1. gelişiyle ilgili olarak yapılan ön bildirilerdir ki 9, 10 ve 11. bölümlerde yer alır. İkinci yük de İsa Mesih'in 2. gelişiyle ilgili olarak yapılan ön bildirilerdir. Bunlar da 12, 13 ve 14. bölümlerdir. Bu yeni kesimin 10 görümün kapsadığı alanda temellendiğini ama olaylara farklı bir açıdan yaklaştığını da göreceğiz. Bu yeni bölüm Zekeriya'nın günlerindeki Babil'den geri dönen Yahudilerin tapınağı yeniden yapmaya çabaladıkları o zor günlerde başlar. Bu dönemde Yeruşalim'deki Yahudilerin sayısı azdı, yapacakları işler ise oldukça ağırdı ve cesaretlerini de kaybetmişlerdi. Tanrı onları yeniden gayrete getirmek için Hagay ve Zekeriya peygamberleri görevlendirmişti. Zekeriya ön bildirilerine bu noktadan başlar ve daha sonra İsrail halkının Tanrı'nın bereketlerini yaşayacakları bir sonraki gelecekteki dönemiyle ilgili ön bildirilerde bulunur. Daha sonra yüzyılların arasından geçerek Mesih'in yeryüzüne geleceği dönemlere ilişkin açıklamalarda da bulunur. Zekeriya'nın bu açıklamalarında İsa Mesih'in yeryüzüne her iki gelişinde görürüz. Birinci gelişinde kurtarıcı olarak gelen İsa Mesih, ikinci gelişinde egemen kral olarak görünür. Birinci gelişinde önünde haç, ikinci gelişinde ise taş bulunacaktır. Birinci yük, yani Mesih'in birinci gelişiyle ilgili olarak yapılan ön bildirilerden başlayalım. 9. bölümün ilk 8 ayeti bu çarpıcı bölümde Büyük İskender tarafından gerçekleştirilen Yahudi olmayan ulusların cezalandırılışını anlatır. Zekeriya peygamberin yaşadığı günlerde insanlar bazen çok fazla iyimser olabiliyordu. Kim bilir içlerinden bazıları belki de kendilerinin artık Mesih'in bin yıllık egemenliğinde yaşadığını düşünebilirdi. Çünkü hem İsrail topraklarına geri dönmüşler hem de Yeruşalim'deki tapınağı yeniden bina etmişlerdi. Zekeriya peygamber onların bu yanlış hayallerini düzelterek onlara dünyayı yönetecek kişinin gelecekte ortaya çıkacağını söyler. İleride bu dünya egemeni olacak kişiyle Tanrı'nın yeryüzüne birinci gelişi için göndereceği Mesih arasında geniş bir karşılaştırma yapacağız. Burada söze edilen o günün dünyasına egemen olacak kişi gururlu, gözü pek bir genç komutan olan Büyük İskender'dir. Büyük İskender sadece büyük bir komutan değil, aynı zamanda çok büyük bir politikacıydı. Sahip olduğu üstün kişilik özellikleri nedeniyle çok sayıda insanı peşinden sürüklüyordu. Zekeriya 9. bölüm 1. ayette bildiri Rabbin sözü Hadrak ülkesine ve Şam kentine yöneliktir. Çünkü insanların özellikle bütün İsrail oymaklarının gözü Rab'be çevrilidir der. Rabbin sözü bu ayetlerde söz konusu olan yargı, yani Tanrı yargısıdır. Büyük İskender tarih sahnesinde kendisi farkında olmadan dünya uluslarını yargılamak ve cezalandırmak amacıyla Tanrı tarafından kullanılmış çok büyük bir şahsiyettir. Büyük İskender'in orduları önemli şehirler olan Şam ve Hadrak'ı alarak Hadrak diyarını denetimleri altına aldılar. Şam bugün olduğu gibi o zamanlarda da Suriye'nin başkentiydi. O zaman olduğu gibi bugün de İsrail'e sıkıntı vermeye devam etmekteydi. 9. bölümün ilk 7 ayetinde sözü edilen şehirler Büyük İskender'in İsrail topraklarına girerken izlediği güzergahı da gösterir. Bu sözler bugün artık geçmişte gerçekleşmiş birer tarihsel olay olmakla birlikte yazıldığı o günlerde birer peygamberlik olarak yazılmışlardı. Bu ön bildirilerin gerçekleşmesi kutsal yazılarda karşılaştığımız en çarpıcı kayıtlardandır. Bu sözlerin resmen gerçekleşmiş olması Tanrı inancı olmayan liberal ilahiyatçıyı o denli rahatsız eder ki adam Tanrı sözünün bu denli öngörülü ve kesin oluşunu kabul etmemek adına Zekeriya kitabının Büyük İskender'in zamanından sonra yazılmış olduğunu iddia etmek zorunluluğunda hisseder. Büyük İskender Avrupa'dan yola çıkıp Anadolu'ya gelirken önüne çıkan her şehri ele geçirdi. Kendisi çok acımasız ve zalimdi. Şunu unutmamalıyız ki Büyük İskender'in elinin altında bulunan askerlerin sayısı sadece 60 bindi. Bu sayı o günün büyük ordularına kıyasla oldukça küçük sayılabilirdi. Bu nedenle ele geçirdiği şehirleri denetimi altında tutmayı sürdürecek sayıda adamı bu yerlerde bırakacak güçte değildi. Ele geçirdiği kentleri gelip arkalarından saldırmasınlar diye ya tamamen yok eder ya da kolay kolay toparlanamayacak ölçüde darmadağın ederlerdi. İskender'in orduları burada sözde edilen kentlerin büyük bir çoğunluğunu yerle bir edip geçti. Büyük İskender akıllı olmasına akıllıydı ama büyük bir tutkuyla bağlandığı alkol yüzünden daha ömrünün baharında henüz 33 yaşındayken hayata veda edip gitti. İlginç bir rastlantıdır ki İsa Mesih de öldüğü zaman 33 yaşındaydı. Daniel peygamberin kitabında Grek Makedonya İmparatorluğu Daniel'in 2. bölümünde 3. dünya gücü 7. bölümde kaplan ve 8. bölümde keçi olarak karşımıza çıkar. Buradaki keçi Grek Makedonya İmparatorluğu, boynuz ise Büyük İskender'in kendisidir. Zekeriya peygamber burada Büyük İskender'in geçtiği yerleri sıralar. Zekeriya kitabı üzerindeki bu çalışmalarımız sırasında Yahudilerin büyük tarihçilerinden biri olan Flavius Josephus'un kaydettiği tarihsel olaylara da burada sık sık başvururum. Bu tarihsel kayıtlarda Büyük İskender'in kutsal topraklara girişinin ayrıntılarıyla birlikte tüm Yahudi savaşçılarının tarihçesinde bulabilirsiniz. Zekeriya 9. bölüm 2. ayette bu söz Hadrak sınırındaki Hama'ya çok becerikli olmasına karşın Sur ve Sayda kentlerine de yöneliktir der. Sur ve Sayda şehirleri o günün çok önemli ticaret merkezleriydi. Zekeriya 9. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Sur kentine bir kale yaptı. Toprak kadar gümüş ve sokaktaki çamur kadar altın biriktirdi. Ama Rab onun mal varlığını alıp götürecek. Denizdeki gücünü yok edecek ve ateş kenti yiyip bitirecekler. Bir tür ada kale durumunda olan bu Sur kentinin ele geçirilebileceğini hiç kimse aklının ucundan dahi geçirmiyordu. Burada Fenikeliler yaşamaktaydı. Bunlar deniz taşımacılığıyla ve balıkçılıkla uğraşırlardı ve yaptıkları ticaret sonunda çok varlıklı bir halk durumuna gelmişlerdi. Büyük İskender'in bu kenti alması onun tam 7 ayını aldı. Eski kent yıkıntılarını moloz ve taşları kıyıdan adaya kadar boşaltarak üzerinden ilerleyebileceği bir yol yapmış ve bu yolla adayı karaya bağlayarak ordularıyla bu kenti zor da olsa ele geçirebilmişti. Şimdi artık tarih olan bu olayın izlerini bugün de görebilmek mümkündür. Büyük İskender Sur ve Sayda'yı ele geçirdikten sonra Filistin topraklarına doğru ilerlemeyi sürdürmüştü.
Büyük İskender Sur ve Sayda'yı ele geçirdikten sonra Filistin topraklarına doğru ilerlemeyi sürdürmüştü. Zekeriya 9. bölüm 5. ayette Aşkelon bunu görünce korkacak. Gazze acıdan kıvranacak. Ekron da öyle çünkü umudu sönecek. Gazze kralını yitirecek. Aşkelon ıssız kalacak der. Bu yerler bugün İsrail devletinin sınırları içerisindedir. Bugün Yahudiler Aşkelon'a doldurma bir liman yaptılar ve yeni yerleşim birimleri oluşturmak amacıyla çok sayıda ev ve apartmanı da buraya yaptılar. Bugün gidip bu kenti gördüğünüzde oraya hayran kalırsınız ama kent antik kentin bulunduğu yere kurulmamıştır. Antik Aşkelon kenti tam sahilde kuruluydu. Bugün gidip kentin kalıntılarını görmek mümkündür. Çevre bugün daha çok güzel bir doğal park görünümündedir ama yerleşime kapalı bir durumdadır. Bugün artık burası bir kent durumunda değildir. Tanrı sözünün aynen söylendiği gibi gerçekleşmiş olması dikkat çekicidir. Büyük İskender bütün bu kentleri ele geçirerek yerle bir etmiş, bölgedeki Filistin varlığını ve gücünü tamamen etkisiz bir duruma getirmiştir. Zekeriya 9. bölüm 6. ayette Aşdod'da melez bir halk oturacak. Filistilerin gururunu kıracağım der. Aşdod'da melez bir halk oturacak ne demektir? Bu ayet Aşdod'da kimsenin yaşamayacağını söylemez. Tersine orada yaşayacak olan insanların bildiğimiz halklar gibi olmayacağını söyler. Bugün de Aşdod'da yaşayan insanlar bulunmaktadır. Zekeriya 9. bölüm 7. ayette ağızlarından kanı alınmamış eti, dişlerinin arasından yasak yiyecekleri alacağım. Sağ kalanlar Tanrımıza bağlanacak ve Yahuda oymağında bir boy sayılacak. Ekron Yevuslular gibi olacak der. Ağızlarından kanı alınmamış eti ve dişlerinin arasından yasak yiyecekleri alacağım. Sözü bu insanların yedikleri kirli yiyecekler ve putlara adamış oldukları kurban etlerine işaret eder. Tanrı Filistin'deki putperestliği ortadan kaldıracaktı. Mesih yeryüzüne yeniden geldiği zaman Filistinliler de İsrail'in tanrısına inanacaktır. Nitekim bu doğrultuda Zekeriya peygamber şu kesin açıklamada bulunur. Sağ kalanlar tanrımıza bağlanacak diyor. Filist toprakları da üzerinde Tanrı halkının yaşadığı bir ülke olacak ve İsrail ile birlikte Tanrı'nın bereketlerini görecektir. Büyük İskender denen bu adam önündeki her şeyi yakıp yıktı. Darmadağın etti. Sur kentinde olduğu gibi bir kenti ele geçirmek için 5-6 ayını dahi harcaması onun gözüne çok görünmedi. Çünkü böyle yaptığı zaman geride kendisi için tehlikeli olabilecek hiçbir güç ve kale bırakmamış oluyordu. Şimdi Büyük İskender Yarışilim'e doğru ilerlemekteydi. Peki Yarışilim'de ne yapacaktı? Bakın burada çok ilginç bir açıklamayla karşılaşıyoruz. Zekeriya 9. bölüm 8. ayet. Akın eden ordulara karşı evimin çevresinde ordugah kuracağım. Hiçbir kıyıcı bir daha halkımın üzerinden geçmeyecek. Çünkü artık halkımı ben gözetiyorum. Evimin çevresinde ordugah kuracağım sözü bence İsrailoğullarının Yarışilim'de kurmakta oldukları o küçük tapınaktır. Tanrı burada bu tapınağı Büyük İskender'in gazabından, saldırısından koruyacağını söyler. Tanrı böyle söyler ve Zekeriya peygamber Tanrı'nın bu sözlerinden kesinlikle şüphe duymadan bu sözleri kayda geçirir. Zekeriya peygamber Tanrı'nın vermiş olduğu vaatlere sonuna kadar sadık olan güvenilir bir Tanrı olduğuna tam bir imanla inanmaktaydı. Peki bu söz gerçekleşti mi? Yahudi tarihçi Josephus'un kayıtlarından bazı alıntıları size aktarmak isterim. Bu kayıtlara göre Yarışilim'deki tapınağın başkâhini bir görüm görmüş, görümde kendisine yola çıkıp kente doğru gelmekte olan Büyük İskender'i karşılaması söylenmiş. Bu nedenle başkâhin Büyük İskender'i beklemeye başlamış. Bakın bu tarihçi konuyla ilgili açıklamalarına nasıl devam ediyor. Başkâhin İskender'in çok uzakta olmadığını anlayınca şehrin önde gelenlerini
ve çok sayıda kahini yanına alıp düzenli bir şekilde yürümeye başladı. Bunların yürüyüşleri diğer uluslarınkinden çok daha farklı ve dikkat çekiciydi. Bundan sonra Büyük İskender Yeruşalim kentine girdi ve tapınakta Tanrı'ya tapındı. Başka bir görüme göre ise başkahin o gösterişli kıyafetiyle Büyük İskender'in karşısına çıkıp onu selamlamakla kalmamış ama aynı zamanda Daniel peygamberin kitabını da getirerek İskender'e kendisiyle ilgili olarak yapılmış olan peygamberlik sözlerini de bir bir anlatmıştır. Bu gerçek karşısında çok duygulanan Büyük İskender kentin içine girip kurbanlar kesmiş ve daha sonra tapınağa geri dönerek Tanrı'ya tapınmıştır. İskender'in Yeruşalim'deki tapınağı yakmaması Zekeriya peygamberin peygamberliğini çok daha anlamlı kılmaktadır. Böyle olmakla birlikte bu Büyük İskender'in acımasız, zalim ve gururlu biri olduğu gerçeğiyle çelişki içerisinde de bulunmaz. Karakterinde bu kötü özellikler bulunmasına rağmen İskender İsrail'e geldiğinde Yüce Tanrı'nın önünde gururunu ve hırsını bir tarafa bırakmak zorunda kalmıştır. Bir sonraki ayet kutsal yazılardaki en kayda değer ayetlerden birini oluşturur. Bu ayeti kiliselerde genellikle İsa Mesih'in Yeruşalim'e görkemli girişinin kutlandığı pazar günü işitiriz. Zekeriya 9. bölüm 9. ayet. Ey Siyon kızı sevinçle coş, sevinç çığlıkları at. Ve Yeruşalim kızı, işte kralın, o adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Bu ayet üzerinde bir hayli uzun sayılabilecek bir yorumda bulunmayı burada uygun görüyorum. Çünkü bu ayet gerçekten kutsal kitaptaki en önemli ayetlerden biridir. Peygamberlik açısından da kilit ayetlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Umarım bu açıklamaları benimle birlikte bıkmadan dikkatle dinleyeceksiniz. Burada kral olan Tanrı yeryüzüne kurtarmaya ve zafer getirmeye gelmekteydi. Her ne kadar İncil'in müjde bölümlerinin her dördü de İsa'nın Yeruşalim'e zaferli girişinden söz ediyorsa da içlerinden Zekeriya kitabından sadece Matta alıntı yapar. Yuhanna ise Zekeriya'nın bu peygamberliğini sanki yorumlarcasına anlatmaktadır. Örneğin Yuhanna bu alıntıyı yaparken sevin yerine korkma kelimesini kullanmıştır. Aslında bu hiç de yanlış bir söz değil. Bakın Matta bu doğrultuda Matta 21. bölüm 1 ila 5. ayetler arasında neler söylüyor. Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci köyüne geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara karşınızdaki köye gidin dedi. Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa Rabbim bunlara ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek dersiniz. Bu olay peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Siyon kızına deyin ki, işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Dikkat ederseniz Matta burada Zekeriya'nın söylediği ey Siyon kızı, büyük sevinçle coş sözünün yerine Siyon kızına deyin diye yazmıştır. Yine Matta burada Zekeriya'daki kralın adildir, kurtarıcıdır sözüne yer vermemiştir. Matta Zekeriya 9. bölüm 9. ayetteki sözlerden sadece bazılarına yer verip diğerlerini almamıştır. Bunun ne için yaptığını biliyor musunuz? Matta'nın alıntı yaptığı ve Yuhanna'nın yorumlayarak aktardığı sözler İsa Mesih'in yeryüzüne sadece birinci gelişiyle ilgilidir. Ayetin geri kalan kısımlarında ise İsa Mesih'in ikinci gelişi konu edilir. Rab İsa Mesih yeryüzüne ilk gelişinde barışı simgeleyen bir hayvanın üzerine binerek insanlar arasına barış getirmeye gelmişti. İkinci gelişinde ise savaşı simgeleyen beyaz bir at üzerinde gelecektir. Ama at üzerinde gelse de yine barış getirmeye gelecektir. Nasıl mı? Tüm haksızlıkları ortadan kaldırarak. Dünya yaklaşık 2000 yıldır İsa Mesih'i ne yapacağı konusunda düşünüp durmuş ve dünya insanlarının büyük bir çoğunluğu İsa Mesih'i reddetmiştir. Bu nedenle Tanrı oğlunun yeryüzüne gelip egemenlik süreceğini burada çok belirgin bir şekilde açıklamaktadır. İlk gelişinde günahlarımızın bağış bulması için haç üzerinde ölmeye gelmiş olan oğul İsa Mesih, ikinci kez geldiği zaman yeryüzünde doğruluk ve adaletle egemenlik sürmeye gelecektir. Eminim bu Zekeriya peygamberin aklını karıştıran bir noktayı oluşturmuştur. Nitekim bugün de hala bazı kişilerin aklını karıştırmaya devam eder. Ama Petrus İncil'deki mektubunda bunun sadece Zekeriya'nın değil ama diğer peygamberlerin de aklını karıştırdığını söyleyerek 1. Petrus 1. bölüm 10 ve 11. ayetlerde şöyle söyler. Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar.